Ayrım 42, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 585, bölüm 7. Korunaklı Ülke Beşinciler Krallığı, Cizelbert, 6234. Güneş Döngüsü, Kış. Hiddetli çizmelerin ucuyla devasa kemik kalıntısının üzerinde eşeleniyordu. Aralarda kırık ok uçları, mızraklar ve daha küçük kemikler de bulunuyordu. Domuz burunlar, ejderhayı öldürmüşler. Anladığım kadarıyla bu uzun yıllar önce ölmüş. Küçümseyerek kemiklere baktı, gözlerinde hüzün vardı. İyi bir dövüş olmuşa benziyor. Goyumgar omuzlarını silkti. Anlamı yok, evimize dönelim. Olaylar başlayıp da Nodon'un kapılarımıza dayandığında bizimkilerle birlikte olmayı istiyorum. Sen de dövüşmek, dedi Boyundil küçümseyerek ve ejderha kemiğinin sağlamlığını ölçmek üzere bir tanesini havaya kaldırdı. Kaburga kemiği gücüne karşı koydu. Sona ererken halkımın yanında olmak istiyorum. Hepsi bu. Senin gibi savaş delisi bir cüce, bir üç kağıtçı ve yaşayan bir ölünün yanında ölmek istemiyorum. Demirci dişi cüceye baktı. Seninle bir sorunum yok. Ya ocağı normal ateşle yaksak, diye sordu Furgas. Tunkdil lavlara baktı. Başka şansımız yok, denemeliyiz, dedi. Başka ne kaldı ki elimizde? Ellerim boş olarak geri dönüp Nodon'un saldırırken önce onu seyretmek istemiyorum. Lavların üzerine dans eden alevleri daha yakından izledi ve gözlerine akan taze terleri sildi. Kendi ocağı sayesinde alevlerin her türlü rengini tanırdı. Ancak buradaki farklı görünüyordu. Yanılıyor muyum, yoksa buradaki alevler daha mı parlak görünüyor, yanıyor, diye sordu diğerlerine oranla. Ateşler arası en iyi olan Balandis'e. Öyle görünüyordu, hak verdi ona ve nereye varmaya çalıştığını anladı. Bir meşale aldı, oynaşan alevlerde yaktı, gerçekten de diğerlerinden de daha çok yanıyordu. Narmora, ateşi yeteneğinle söndürmeye çalışır mısın lütfen, diye rica etti Andokay yarı kara elften. Siyah saçlı kadın başını salladı, odaklandı ve gözlerini kapattı. Ancak hemen geri açtı, meşale hala yanıyordu. Olmuyor, dedi şaşırarak. Sıradan ateş... Evet, diye güldü Maga rahatlayarak. Tunkdil tahmininde haklı çıktı. Angamas Gölü ejder nefesinden bir şeyler bırakmış. Balandis büyük bir rahatlamayla Tunkdil'in yanağına bir öpücük kondurdu. Tunkdil utanarak gülümsedi. İhtiyacımız olan her şeye sahibiz, dedi emin bir şekilde. Tüm meşaleleri yakıp geri döneceğiz. Ocak hayata dönmeyi bekliyor. Geriye dönerek geldikleri tünele doğru yöneldi. Ne büyük mutluluk, diye yorum yaptı Rodario. Burasının bu kadar sıcak olması ne güzel. Mürekkep kalemimin ucundan akıp gidiyor ve muhteşem duygularla dolu bu an kağıda geçirilmeyi diliyor. Yürürken yazmaya devam etti. Furgas, sevgili dostum ve yoldaşım, yaşadığımız maceranın boyutları sıradan bir tiyatro eserinin sınırlarını zorluyor. Artık öğlenleri başlayabiliriz, diye düşündü. Çift bilet, ayakta daha fazla seyirci başarabilir miyiz? Furgas koridora geri dönüp yukarı tırmanmaya başlamadan önce göle son bir kez daha dönüp baktı. Bunu katmalıyım, diye karar verdi. Sıcaklığı vermek için kömür kullanmalı, bu da çok pahalıya mal olur. Evet, öylesi daha iyi, tutumlu davranmalıyız. Hem koku yüzünden seyirciler kusarlardı. Bunun nedeni senin oyunculuk yeteneğin de olabilirdi, diye fikrini belirtti Boyundil kuru bir şekilde. Eline bir meşale tutuşturdu. Bunu al. Sen dövüşmeyeceksin, bu yüzden bunu da taşıyabilirsin. Ve sakın ha, onu söndürme. Tüm rüzgarlar, tanrılar ve hatta kötülükler adına yemin ederim ki böylesine bir kaza gelirse başıma, ki tanrılar korusun, her nerede olursam olayım senin içine şimşekler girsin, dedi törensel bir edayla. Cüce hoşnut bir şekilde başını salladı ta ki Rodo Iro'nun söylediklerinin anlamını kavrayana kadar. Çok komik, diye hırladı, ancak o kadarla bıraktı. Goyumgar ile Rodo Iro'nun ise bu sırada gülmekten katılmışlardı. O kadar çok güldüğünüze pişman olacaksınız, diye tehdit etti cüce onları. Barogor giderek garipleşmeye başlamıştı. Cüce kralına girdiklerinden beri konuşmuyor, gözlerini yuvalarında çeviriyordu sadece. Arada sırada sebepsiz yere hırlıyor, inliyor ve ellerini bağlayan kayışlar tehlikeli şekilde gerilip gıcırdıyordu. Dijerun diğerlerine fazla yaklaşmamasına dikkat ediyordu. Hiddetli sürekli olarak ellerine meşalelerle düşmanları tarafından hemen fark edilecekleri konusunda şikayet ediyordu, ancak aklına başka da bir çözüm yolu gelmiyordu. Haklıydı, parlak alevler burakasyum, palandiyum, altın ve gümüş plakalarla kaplanmış koridor duvarlarını aydınlatıyordu. Bu şekilde 20 adımdan her yeri görebiliyorlardı. Ancak canavarların da dikkatini kolaylıkla çekebilirlerdi. Ona ihtiyaç duyacağımızı biliyor olmalıydılar. Tunkdil plakalara dokundu. Ataları kızdırmak pahasına onlardan parçalar kırıp cebine soktu. Dijeron'un yardımları sayesinde bu iş kolay oldu ve sonunda bir baltanın kalkmalarını tamamlamaya yetecek kadar parça topladılar. Eksik olan tek şey demirdi artık. Tunkdil, Londyan'ın ona hediye ettiği baltaya baktı. Gerekirse onu eritirim. Uzun süre boyunca beşincilerin terk edilmiş krallığında ilerledikten sonra Boindil ansızın durmalarını işaret etti. Önümüzde bir şey var diye açıkladı ve dinleme pozisyonuna geçti. Yaratık kokusu alıyorum ancak bunlar ork değil. Tunkdil çevreyi inceledi ve havadaki kokuyu aldı. Önümüzde olmalılar. Narmore'ye baktı. Kadın sadece başını salladı ve koridoru araştırmak üzere ileri atıldı. Gelin bakalım. Burada sizlerden korkmayan bir cüce var diye gürledi. Aniden koridorun içinden bir ses. Sonra silah ve kalkanların çarpışma sesleri tiz çığlıkla işitildi. En sona ben kalabilir ve sizlere yenik düşebilirim ancak giderken en azından 400'ünüzü de yanımda götüreceğim. Bırak kas benim yanımda. Bu sesi tanıyorum diye düşündü Tunkdil ancak tam bunu düşünürken karşısına biri çıktı. Gandogar diye bağırdı Goimgar çok mutlu bir şekilde. Kralım dayan geliyorum. Ağır paltosunu attı, kalkanını kaptı ve kılıcını çekerek ileri hücum etti. Baksan şu parlak sakal dedi Rodorio şaşırarak. Gerçekten cesur olabiliyormuş. Nereden aldı bu gücü acaba? Görmesem inanmazdım ama onu yalnız bırakmasak daha iyi olur dedi hiddetli yüzünden ve Tiano'nun yaratıklarıyla savaşacağı için yaşadığı sevinç okunabiliyordu. Ve sen, uzun, benim oyun kurallarımı biliyorsun. Sen tek gözlüğe dikkat et de bana arkadan saldırmasın. O da ağır paltosunu bir kenara attı ve beklentiyle Tunkdil'e baktı. O da baltasını çekerek dördüncülerin kralın hak ettiği desteği vermek üzere hazırlandı. Rakibimize kardeşçe yardım edelim ve düşmanların kellelerini uçuralım diye seslendi ve koştu. Tüylü kambur ve boglinlere benzer yaratıkların dolaştığı daha ufak, hoş aydınlatması olan bir sauna vardılar. Çığlıklar atıp topuzlarını ve çentikli kılıçlarını havada savurarak kendilerine büyük gelen zırhlar içinde Vrakkas'ın altından bir heykelinin bulunduğu merdivenleri tırmanıyorlardı. Gandogar ise ağır zırhı içinde Tanrı'nın bir sureti gibi heykelin önünde duruyordu. İki elle kullandığı çift yüzlü bir baltası vardı. Silahına geniş bir yay çizerek ilk sıra saldırganı bir hamlede biçti. Miğferin üzerindeki elmaslardan duvar ve sütunlara ışıklar yansıyordu ve bu görüntü ona olağanüstü bir hava veriyordu. Merdivenlerin sağında ve solunda 10 adım yükseklikten düşmüş, başları kesilmiş ya da yaralanmış yaratıklar yatıyordu. Açık ve koyu yeşil renk kadınlar merdivenlerden aşağı akıyor, onları kaygınlaştırıyordu ve böylece saldırganların hücum etmesini daha da zorlaştırıyordu. Ancak vazgeçmiyorlardı, sürünerek merdivenleri tırmanıyor ve Gandogar'ın baltasını keskin bıçağıyla ölüme gönderebilmek üzere öne geçmek için yarışıyorlardı. Boindil hepsini geçmiş ve yaratıkların dikkatini çekmek için savaş borusunu üflemişti. Ho, bir cüce daha geldi. Çılgınca gülerek kendini kalabalığın içine attı ve kimsenin kendini kurtaramayacağı kızgın hiddetliğe dönmüştü. Baltaları sanki kendiliğinden rakiplerinin zırhlarındaki boşlukları buluyordu. Daha ilk hamlesi sonucunda 6 düşman sererek yere yuvarlanmıştı. Önündekileri biçerek ilerliyor ve arkasından gelen Tunkdil ve diğerlerini yol açıyordu. Normalde geride duran Goimgar dahi dövüşe katılmıştı. Karşısına ilk defa mücadele etmeye hatta ölmeye değecek bir hedef çıkmıştı. Kargaşa sırasında Bavragor bileğindeki kayışlardan kurtulmayı başarmıştı. Elinde silah olmadığından saldırdığı ilk düşmanı elleriyle parçaladı. Çıplak parmaklarıyla kanlı etlerini deşti ve ölümcül yaralar açtı. Kılıç darbeleri onu işlemiyordu ve sonunda yerden iki savaş sopası alarak olağanüstü bir güçle saldırıya geçti. Dijerun boyları ancak dizlerine kadar gelen yaratıkları topuzuyla savuşturuyordu. Savurduğu yaratıklar uçarak diğerlerini de ölüme sürüklüyor, birlikte bir yerlere çarparak ölüyorlardı. Merdivenlerden yukarıya diye emretti Tunkdil Gandagar'ın sıkıntıya düştüğünü görerek. Ekibinden hayatta kalan son kişi oymuş gibi görünüyordu. En azından o kalabalık içinde başka cüce cesedi görememişti. Hep birlikte canavarların arkasına ilerlediler. Dijerun arkadan gelecek olan Boglin saldırını savuşturmak üzere aşağıda kalmış olağanüstü gücüyle giriş tutmuştu. İnsanlar ile cüceler ise yaratıkları arkadan saldırdılar ve sonuncusu düşene kadar yukarı tırmanıp nefes nefese dördüncülerin kralının önüne geldiler. Gandogar berbat görünüyordu, zayıf, solgun, yorgundu. Büyük bir silah tarafından açıldığı belli olan kanları kurumuş iki yara izi görünüyordu zincir gömleğinde. Kralım diye selamladı onu Goimbar sevinçle ve karşısında diz çöktü. Tunktil onu başıyla selamlamakla yetindi. Diğerleri nerede? Öldüler diye cevap verdi zihnini toparlamaya çalışarak. Diğerleri gelmeden buradan gidelim biraz önce. Salonun diğer tarafından dört adım boyunda iri yapılı ve orklardan daha çirkin ve onlardan daha güçlü beş yaratık girdi içeriye. Ogre diye çınlattı hiddetli ortalığı. Şimdi eğlenceli hale geldi. Hey uzun, buradaki ufaklıkları sana bırakıyorum. Silahların kör yüzlerini birbirine vurdu ve dudaklarını yaladı. Bunlar tam benlik. Ufak yaratıklar kenarlara çekilerek ogrelere gönüllü olarak yol açtılar. Sizler gidin, ben Dijeron'la birlikte onları durduracağım. Bunun tartışması da olmayacak diye bildirdi Andokai. Geriye kalan sihir gücümle neler yapabilirim bir bakalım. Kılıcını kına sokarak büyük formüllerini mırıldanmaya başladı. Ancak o anda tapınağın yanındaki kaya duvarlardan taş bir de koparak dağın içinden ayrıldı. Uzun yüzdeki göz delikleri Maga'ya baktı ve yumruğu ona yöneldi. Andokai tehlikeyi fark etti ve sihir gücünün ansızın ortaya çıkan bu yaratığı yönlendirdi. Hamleyi durdurmayı başardı ancak bu sırada dizlerinin üzerine çöktü. Bir golem dedi nefes nefese, bir magus var yanlarında. Güçlerim tükenmeden onu bulup yok edin. Yoksa bu yaratığı daha fazla durduramam. Geriye kalan boglinler başta çok üstünlük gösteren düşmanların zayıflık belirtisi gösterdiğini fark edince tiz çığlıklar atarak birbirine cesaret verdiler ve coştular. Ve ardından da kol pacak, diş ve havada savrulan silahlardan meydana gelen bir yığın halinde tekrar saldırarak şanslarını denediler. Hücum eden kalabalık Dijeron'un adım adım basamaklardan geriye çıkmasına neden oldu ancak sonunda savaşçı miğferinin siperliğini kaldırıp öndeki yaratık sırasını mor ışıklarla püskürttü. O korkunç tehditkar ses yine duyulmuştu. Yaratıklar korkup ciyaklayarak geriye kaçıştılar ve savaşçı bunu fırsat bilerek kılıç ve savaş sopasını aynı anda kullanarak kaybettiği mevkiyi geri aldı. Orada karşıda diye seslendi Narmora ve Nodono'nun Fomulus'larının giydiği cübbeye benzer kıyafeti olan insan boyunda birisini işaret etti. Onlardan 100 adım kadar ileride duruyordu ve çevresinde kendisine muhafızlık eden güçlü bir ork yığını tarafından korunuyordu. Hareketlerinden golemi Andokai'ye karşı yönlendiren kişinin olduğunu anlamışlardı. Ocağa gitmemize engel olmaya çalışıyorlarmış gibi görünüyor dedi Tunkdil. Magus keskin ateşten korkuyor. Doğru yoldayız. Gandogar bitmek bilmeyen sayılarla üzerlerine canlı bir duvar gibi gelen canavarlara baktı. Şansımız yok. Ocağa açılan kapı bitişikteki salonun diğer tarafında ve canavarların içeriye girmesini engelleyen Vrakkas'ın rünleriyle kilitli diye anlattı çabucak. Neredeyse girecektik ancak düşman bizi bekliyordu. Geleceğimizi biliyorlardı. Tunkdil hararetle düşündü. İçimizden biri kılıcın yapımında görev alacak olanlarla o kapıya ulaşmalı dedi. Tahta çıkmayı hiç düşünmedim. Gandogar al senin olsun. Benim tek derdim korunaklı ülkenin ve halkımızın selameti. Gözlerine derin derin baktı. Narmora ile birlikte Nodon'la karşı savaşacağına dair söz ver. Neden öyle olması gerektiğini o sana anlatır. Gandogar başını salladı. Vrakkas ve şu anda toprakları üzerinde bulunduğumuz Cizelbert Demirgöz üzerine yemin ederim ki Nodon'un ölene kadar durmak nedir bilmeyeceğim. Tokalaştılar ama sen de yanımda olacaksın diye ekledi. Birlikte merdivenlere dönerek silahlarını havaya kaldırdılar. Tunkdil boruyu ağzına götürdü ve borusunu hücum çaldı. Korunaklı ülke 5. Krallığı Cizelbert 6234. Güneş Döngüsü Kış. Dijerun adım adım ilerleyerek inişin ön cephesini oluşturuyordu. Cüceler yanlardan ona destek alıyor. Meşaliler Boglin saldırılarına karşı koruyan Furgas ile Rodorio arkalarından geliyorlardı. Andokai ise bu sırada hala basamaklarda golemin saldırılarına karşı koymakla uğraşıyordu. Bu saldırılar yüzünden kötülüğü kökünden çözmek üzere Magus'a saldırmaya fırsat bulamıyordu. Çabuk, en fazla bir veya iki saldırılık gücüm kaldı diye bağırdı zorlanarak. Ben ilgilenirim dedi Narmora ve olduğu yerde sıçrayarak Dijeron'un omuzlarına kondu. Kendini ileri attı, salonun içinde 5 adım kadar uçarak bir Bogli'nin kafasına kondu ve oradan bir kez daha sıçradı. Üst üste yığılmış düşmanın kafa ve omuzlarını sekme taşı olarak kullanarak büyücüyle arasındaki mesafeyi kapattı fakat ona ulaşmasına ramak kala baldırına bir kama saplandı. Ayağı boşa bastı ve uğulduyan güruhun içine düşerek gözden kayboldu. Narmora diye bağırdı Furgas dehşet içinde ve koruyucu olarak görevini yerine getirmedi. Yaratıklar derhal boşluktan yararlanarak Rodoiro'ya doğru hücum ettiler. Defolun diye bağırdı Rodorio ve meşalelerle onlara hamle yaptı. Çığlıklar atarak alevlerden kaçtılar. Kıvılcımlar savruldu havaya, isabet almış olan yaratıklar anında alev alarak arkaya devrildiler. Ejderha ateşi Tiano'nun yaratıklarını rüzgar hızıyla yakıyordu. Savunması başarılı olmuştu ancak bunun karşılığında meşalelerin alevleri azalıyor, rakiplerin kılıçları tarafından parçalanıyordu. Birden elinde tek bir meşaleyle kaldı. Furgas diye seslendi arkadaşın dikkatini çekmeye çalışarak. Yardım et. Ancak Furgas eşinin düştüğü yere kaygılar içinde bakıyordu. Furgas lanet olsun. Balindis sırasından çıkarak yaratıklar oyuncudan uzak tutma görevini devraldı. Yarı kara elf bir anda yoktan ortaya çıkarak Magus'un yanındaki ilk muhafızın arkasında belirdi ve silahın çevik bir hareketiyle kellesini bedeninden ayırdı. Orklar da bu durumu kavramaya çalışırken öldüler. Etkileyici diye yorumda bulundu Magus kızgınlıkla ve asasını Narmora'ya yöneltti. Ancak yine de yeterince iyi değil. Geniş bir ışın demeti Narmora'ya doğru fırladı. Kadın yana kaçtı ancak enerji akımı onu takip etti. Işınlar ona ulaşamadan görünmez bir engele çarparak yok oldular. Bunun üzerine heykelin bulunduğu alandan adama doğru çıtırdayarak bir yıldırım çaktı. Bu ışıma Magus kokan erimiş bir yığın haline gelene kadar sürdü. Ardından golem parçalara ayrılarak dağıldı. Ağır kaya blokları altından kaçmaya fırsat bulamayan düzinelerce yaratığı ve 3 ogreyi ezdi. Diğer 2 ogre durdular ve sonunda da muzaffer büyücünün korkusundan bir sonraki salona kaçarak gözden kayboldular. Narmora kolunu kaldırarak Andokaya doğru selam verdi. Kadın da aynı hareketle karşılık verdi ve akıcı bir hareketle kılıcını çekti. Kendini savunabilecek büyü gücü kalmamıştı. Bak, Narmora yaşıyor. Şimdi bana yardım edecek misin yoksa bir sonraki oyunda başrolü oynayacak yeni birini bulduğunda benim kahramanca ölmemi bekliyorsun diye sordu Rodorio, Furgas'a sevimli bir şekilde. Andokai tapınağın merdivenlerinden aşağı koştu, kılıcının namlusu düşmanın üzerine acımasızca iniyordu. Lanet olsun, ogreler kaçıyor, bu maga hep keyfimi kaçırıyor diye sinirlendi Boindil ve daha bir şiddetle geriye kalan Boglinlerin üzerine atıldı. En azından bunlarla eğlenebiliyorum. Tunkil'in uyarılarına kulak asmadan onların arkasından koştu. Baltaları düşmanlarının boyunlarını vuruyordu ve Boindil onları bir domuz sürüsü gibi kovalıyordu. Yandaki salonun eşiğine vardığında aniden put gibi durdu. Ne oldu yoksa aklın başına mı geldi diye dalga geçerek sordu Goyumga hiddetliye yetişirlerken. Fakat onlar da sonra dona kaldılar. Bu sahneyi de oyuna eklemeyeceğiz. Hoşuma gitmedi dedi Rodoiro kuru bir sesle. Mekanın boyutları yaklaşık olarak 3000 adım uzunluğunda ve 2000 adım genişliğindeydi. Terk edilmiş yüksek fırınlar, rampalar, halatlı palangalar, çevreye saçılmış ya da değirilmiş cüruf ve ham demir kazanları buranın beşinciler tarafından zamanında ne olarak kullanılmış olduğunu gösteriyordu. Geçmişte demir ve çeliğin üretildiği bu yerde bugün onların ocağa geçmesini engellemeye çalışan yaklaşık 1000 ork, boglin ve trollden oluşan bir ordu konuşlanmıştı. Kaçan boglin ve ogreler öndeki sıralarda karşılaşarak diğer salonda olanları aktardılar. Kalabalığın arasında bir kıpırdanma oldu. Öndekiler ayağa kalkarak silahlarına davranıp saldırıya hazırlandılar. Bu boyunda ne diyeceğini şaşırmıştı. Baltalarını tutan kolları teslim olmuş halde aşağı indi. Bu iğrenç ordu cesur ekipler için her zaman karşılaşma istesinden çok daha fazlası, yutulmayacak kadar büyük bir lokmaydı. O bile buradan geçemeyeceklerini kabul etmek zorunda kalmıştı. Bizi tıpkı Goyumgar'a yaptığımız gibi havalandırarak kendinizle birlikte diğer tarafa uçurabilir misiniz diye sordu Tunkdil kısık bir sesle Maga'ya. Golem ve Magus'la yaptığım mücadele yüzünden bitkinim. Sihrimi tükettim. Andokai acı bir ifadeyle canavarlara baktı. Burada bunlarla karşılaşacağımı bilseydim, içeride kendimi biraz frenlerdim. O halde bile evimize dönelim diye yalvardı Goyimbar ve krala döndü. Kralım sen... Tunkdil onu bir bakışıyla susturdu. Gidemeyiz. Ölümü göze alıp hedefe vurmayı deneyeceğiz dedi ve inatçı bir tavırla başını eğdi. Bizden başka kimse oraya ulaşamaz. Nodon'la karşı duran en son biz kaldık. Kalıyoruz. Gandogar Boindir'in beklentisinin aksine başını salladı. Sizinle birlikteyim. Çitbaşı baltasını havaya kaldırdı. Bizler cüceleriz diye ekledi kendi toparlamış olan hiddetli. O da başını omuzlarının arasına çekerek eğdi ve derin bir nefes aldı. Asla vazgeçmeyiz diye bağırdı canavarlara doğru ve silahların birbirine vurarak sesin salonda çınlamasına izin verdi. Bunu duyuyor musunuz yaratıklar? Bu sizin sonunuzun geldiğinin sesidir. Tunkil sessizce vrakkasa dua etti. Cepheye doğrudan saldırmak aklına gelen yegane düşünce. Yoldaşlarının yüzlerine baktı. Muhtemelen aramızdaki herkes diğer tarafa varmayı başaramayacaktır. Ulaşması gerekenlerin ocağın yanına varmasına dikkat edin. Balandis'e baktı. Ben vazgeçebilirim. Korunaklı ülkenin tüm halklarıyla birlikte umudunu korumaya devam edebilmesi için kendimi feda edeceğim. Furgas Narmora'yı gözlerinde yaşla içten bir şekilde öptü. Kadın mutlaka karşıya geçmesi gerekenlerden biriydi. Narmora usulca adamın yanağını okşadı. Yüze karşı bir diye tahminde bulundu Boindil. Daha da kötüsü olabilirdi. Boruyu çalma ve eski bir cüce hücum ezgisi üfleme sırası kendisindeydi. Düşman bu sese bağırtılarıyla karşılık verdi. Diğer tarafa ulaşan ilk kişi kazanır diye hırladı. 500 adım ilerledikten sonra sıkışıp kalmışlardı. Ne ileri ne de geri gidebiliyorlardı. Olabilecek en iğrenç yaratıklar tarafından çevrelenmişlerdi ve omuz omuza vererek kolları savrulup yorulup saldırganlara karşı koyabildikleri son noktaya gelene kadar savaşıp hayatta kalmaya çalışıyorlardı. İşin kötüsü Roda Iro'yu ilk 10 adım içinde kaybetmişlerdi. Daha en başta orkların zırhları arasında gözden kaybolmuştu. Tunkdil onun bir darbeye kurban gittiğini geç de olsa fark etti. Böylece ocağı yakmak için ihtiyaç duydukları ejderha ateşini kaybetmiş oldular. Vrakkas hedefime çok yaklaştım, geri dönmeliyiz diye bağırdı omuzundan geriye doğru. Roda Iro'yu ve son meşaleyi kaybettik. Andokai geri hamle için hazırlandı. Koridordaki tüm meşaleler aydınlandı birden. Geri çekilin dediğini duydular, cırtlak bir erkek sesinin. O benim. Yaratıklar aniden sustular, birbirlerinin üzerine basarak yana çekildiler ve yolu açtılar. Tunkdil ileri doğru çıkan malahit yeşili renkli cübbesi içindeki semiz yapılı şekli tanıdı. Cüce inadı sayesinde kalan son cesaret kırıntısı da böylece ortadan kalktı. Nodonon diyen mırıldanmalar duyuldu ve canavarlar sıraları arasından büyülenmiş gibi ona baktılar. Bazıları önünde eğildi ve hatta diz çöktü. Sizinle ocağın başında karşılaşacağımızı düşünüyordum diye selamladı onları Magus tiz bir sesle ve öksürdü. Yakında duran bir Boglin'in yüzüne parlak kırmızı bir balgam topağı sıçradı ve Boglin müteşekkirce yalandı. Bu yüzden sizleri bulsunlar diye arkadaşlarımı önden gönderdim. Adım adım yaklaşıyordu. Sizleri kendi ellerimle yok etmek zevkini kaçırmak istemedim. Bir ork iş güzellikle öne atıldı ve kılıcını çekti. Ben sizin için yaparım efendim diyerek ciyakladı. Saygısız, Makus elini uzattı. Kısa bir yıldırım çakması oldu ve şimşekler orka isabet etti. Ork yanarak kör halde acıyla bayılıp yere kapaklanana kadar etrafta koştu. Açılın diye emretti yeniden. Onları güçlerini yok edebilmek için önümü açın ki sizlere zarar gelmesin. Kapüşonun altından görünen yüzü daha çok beyaz bir leke gibi görünüyordu. Ben deneyeceğim diye fısıldadı Andokai Tunkdil'e. Siz koşun. Sarı saçlarını yorgun yüzünden çekti ve ileri atılmak üzere hazırlandı. Ancak sonra durdu. Tunkdil duraksamasını fark etti. Ne oldu? Şaşırmış görünüyordu. Asas yanında değil. Gerçek Nodon'un asasını asla yanından ayırmazdı. Tıpkı benim de kılıcımı bir başkasına vermeyeceğim gibi. Bu bir yanıltmaca. Tanrılar adına bu Roda Iro diye fısıldadı Furgas ve arkadaşının foyasını ortaya çıkarmamak için gülmemeye ve fazla mutlu görünmemeye çalıştı. Bizden istediğini yapalım. Oyununa katılmalıyız. Cücenin gözleri açıldı. Adam dönüşümü harika başarmıştı. Tıpkı o zaman tiyatroda olduğu gibi ancak buradaki seyirci başarısız olması durumunda onu delik deşik edebilecek cinstendi. Bunu nasıl başarabilmiş? Ve sizler diyerek onlara döndü. Acı çekeceksiniz. Ocağın kapısına kadar gitmenize ve binlerce parça ayrılmadan ona son bir kez dokunmanıza izin veriyorum. Ne kadar iğrenç değil mi? Diye bağırdı yüksek sesle ve çevresindeki yaratıklar ona çığlıklar atarak katıldılar. Kalabalık ikiye ayrılarak kilitli girişe kadar giden dar bir koridor meydana getirdi. Kılık değiştirmiş Rio peşlerinden salınarak takip edip öksürüyor, bağırıp çağırıyor, çeşit çeşit kötü tehditler savuruyordu. Çürümüş taraftar topluluğu ise bunları çığlıklarla karşılayıp onaylıyor. Girişe 10 adım kadar kalmıştı ki oyuncu ciddi şekilde sendeleyerek öne doğru düştü. Durun dedi ona yardım etmek üzere harekete geçmekte olan furgasıyla Narmora'yı durduran Tunktil. Bu onu ve bizleri ele verir. Zorlukla ayağa kalktı. Ayağının altından bir miğfer yuvarlandı ve sol bacağı bir anda ciddi şekilde kısaldı. Magus'un boyunu taklit etmekte kullandığı geçici cambaz ayaklı gitmiş foyası açığa çıkmıştı. Yine de yaratıkların olanları kavrayıp bir araya getirmesi oldukça zamanlarını almıştı. Bu efendimiz değil diye gürledi orklardan biri ve elinde kılıcıyla ileri atıldı. Rodo Iro arkadaşların arasına kadar tökezleyerek ilerledi ve çatışma yeniden başladı. Meşale nerede diye bilmek istedi Tunktil. Oyuncu yan tarafını tutuyordu ve kan tükürdü. Bu boya değil, gerçek yaralanmadan kaynaklanan gerçek kandı. Çarpık bir gülümsemeyle fitili yanan küçük bir feneri havaya kaldırdı. Bu daha iyi. Nodo'nun elindeki bir meşaleyle saçma görünüyordu. Yeniden cesaret kazanarak kapıya doğru savaşarak yollarını açtılar. Bu arada orklar küçük yaratıklar geriye püskürterek vahşi bir saldırıya hazırlandılar. İnsan ve cüceler bu sefer ellerinden kurtulamayacaktı. Sırasıyla balta, kılıç ve nacaklar tarafından irili ufaklı yaralandılar. Ancak cüceler mevkilerini kaya gibi sağlam bir şekilde savundular. Tunktil onlara kapıyı açacak olan rünleri çevirmekle uğraşıyordu. Ancak bilgisi bu sefer yeterli olmamıştı. Onları çözemiyorum diye bağırdı Andokai çaresizlik içinde. Bir bilmece olmalı. Ne kadar yersiz dedi Rodo Iro sıkıntılı bir şekilde. Kapıya yaslandı zira bacaklarını artık taşımıyordu. Ölümüm sizin için büyük bir kayıp olmayacaktır ancak korunaklı ülke müthiş bir oyuncu kaybetmiş olacak diye inledi ve gözlerini kapattı. Bedeni gevşedi ve fener üzerine kapaklandı. Fitil sönecek gibi oldu. Hayır diye fısıldadı oyuncunun ölümünü gözünün ucuyla izlemekte olan Gandogar. Ateş, ateş sönmemeli. Arkasını döndü ve feneri kurtarmaya çalıştı. Ancak o sırada dikkat dağıldığından devasa bir ork öne atılıp tutucu bir kılıcını cücenin sırtına doğru savurdu. Kıralım diye bağırdı Goimgar. Onu uyarmak için ancak bunun efendisine bir faydasının olmayacağını anlamıştı. Bu yüzden kalkanını ileri uzatıp başını içeriye çekerek kılıca doğru atıldı. Kılıcın keskin yüzünü gürültüyle kalkanın kenarına indi. Darbenin şiddetiyle kalkan aşağı indi ve arkasından cücenin boynu göründü. O pis kokan nefesini Goimgar'ın yüzüne doğru üfledi ve korkunç yumruğunu gösterdi. Cücenin sakalı uçuştu. Canavar sonra uzun kılıcı sağlı sollu savurarak kalkanın kenarlarını hedef çizgisi olarak kullanmaya başladı. Goimgar kısa kılıcını çekmişti. Elindeki silah karşısındakinin korkunç gücü karşısında dayanamayıp şangırdayarak kırıldı ve hemen ardından yaratığın kılıcı deri, kas ve omur sinirlerini keserek onu parçaladı. 42. ayrımın sonu sayfa 599.